Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 46. Ayrım. Nina neredeyse kaşlarını çattı. Ona göre annesinin son cümlesi ve bunun arasında yarım saat geçmiş gibiydi. Ama aslında sadece dakikalar geçmişti. Nina'nın kendi hayatının gerçeklerine göz attığı dakikalar. Annesi başını sallayarak, "Esir," diye mırıldandı. "Ölmeyi denedim. Denedim. Her zaman kendimi öldüremeyecek kadar güçsüzüm." Sonunda pencereden uzaklaştı, onlara baktı. Babanız toplama kampını özgür bırakan Amerikan askerlerinden biriydi. O zamana kadar Almanya'daydık. Savaşın sonuydu. Yıllar sonra. İlk kez benimle konuştuğunda onu doğru düzgün dinlemiyordum bile. Eğer daha güçlü olsaydım, kampın kapılarının açıldığı bu günde çocuklarımın benimle birlikte olacağını düşünüyordum ve bu yüzden Evan bana ismimi sorduğunda Anya diye fısıldadım. Daha sonra bunu geri alabilirdim ama her defasında birisi benimle konuştuğunda onun ismini duymaktan hoşlandım. Bu bana acı verdi ama acıyı kucakladım. Bu hak ettiğimin en azıydı. Babanızla birlikte gidip onunla evlendim. Çünkü gitmek istiyordum ve gidebilmemin tek yolu oydu. Yeni baştan başlamayı aslında hiç düşünmedim. Çok hastaydım. Ölmeyi bekledim, umdum. Ama ölmedim. Ve Evan'ı nasıl sevmeyebilirsiniz ki? İşte hepsi bu. Şimdi biliyorsunuz. Uzanıp çantasını aldı ve sanki dengesi hikayeyi anlatırken kaybettiği bir şeymiş gibi hafifçe sendeleyerek kapıya yöneldi. Nina bir anda ayağa kalktı. O ve Meredith tek kelime etmeden ya da birbirlerine bakmadan aynı anda hareket ettiler. Annelerinin birer kolundan tutarak ona destek oldular. Dokunuşlarıyla annesi daha fazla tökezliyor gibi göründü. Neredeyse düşecekti. "Bunu yapmanıza gerek..." Nina usulca, "Artık bize ne hissedeceğimizi söylemek yok anne," dedi. Meredith annesinin yüzüne dokunup yanağını okşadı. "Artık bizi kendinden uzaklaştırmak da yok," dedi. "Çok fazla şey kaybettin." Anneleri bir ses çıkardı, küçük bir yutkunma. Nina yaşların gözlerini yakmaya başladığını hissederek, "Ama bizi değil," dedi. "Bizi asla kaybetmeyeceksin." Annelerinin bacaklarında güç kalmadı. Kırık bir çadır gibi yığılmaya başladı. Ama Nina ve Meredith oradaydılar. Onu dik tutuyorlardı. Annelerini tekrar sandalyesine oturttular. Sonra tıpkı hayatlarında çok sık yaptıkları gibi yerde annelerinin önünde diz çöküp ona baktılar. Ama şimdi hikaye sona ermişti. Ya da büyük bölümü anlatılmıştı. Ve bu andan itibaren zaten farklı bir hikaye olacaktı. Artık onların hikayesi olacaktı. Bütün hayatı boyunca annesinin güzel yüzüne baktığında Nina belirgin kemikler, sert gözler ve hiç gülümsemeyen bir ağız görmüştü. Şimdi Nina bunun ötesini görüyordu. Belirgin çizgiler için savaşılmıştı. Altında yatan yumuşaklık için bir maskeydi. Annesi başını sallayarak, "Benden nefret ediyor olmalısınız," dedi. Meredith ellerini annesinin yüzüne koymasına yetecek kadar ayağa kalktı. "Seni seviyoruz." Annesi biraz önce buz gibi bir rüzgar esmiş gibi titredi. Gözlerine yaşlar doldu ve Nina, annesinin gözlerinde şimdiye kadar gördüğü ilk gözyaşları, onları gördüğünde kendi gözyaşlarının akmaya başladığını hissetti. Annesi, "Onları o kadar çok özlüyorum ki," dedi. Sonra ağlıyordu. İradesinin gücüyle bu basit cümleyi ne kadar süredir saklamıştı. Ve en sonunda bunu söylemek onun kendini nasıl hissetmesine yol açmıştı. Onları özlüyorum. İki küçük kelime. Her şey. Nina ve Meredith yeniden ayağa kalktılar, annelerine sarıldılar ve ağlamasına izin verdiler. Nina o zaman annesinin ne hissettiğini öğrendi ve bu olağanüstü kadının ona hiç sarılmamasıyla ne kadar çok şey kaçırdığını fark etti. Annesi nihayet geri çekildiğinde yüzü yaşlarla dolmuş, saçları yana doğru kaymıştı. Saç tutamları, kenarları kızarık, sulanmış gözlerinin üzerine düşüyordu. Ama hiç bundan daha güzel görünmemişti. Gülümsüyordu. Birer elini yüzlerine koydu. Her ikisine de usulca, "Moya duşa," dedi. Vasili'nin yatağının yanında Maxim ayağa kalktı. Hafifçe öksürerek onların yalnız olmadıklarını hatırlattı. Kaseti makineden çıkarttı. "Bu Leningrad'ın kuşatılması hakkında duyduğum en şaşırtıcı hikayelerden biri," dedi. "Stalin bunu o kadar uzun bir süre saklı tuttu ki sizinki gibi hikayeler sadece son zamanlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Bu insanlar için gerçekten bir fark yaratacak Bayan Wilson." Annesi yeniden doğrularak, "Bu kızlarım içindi," dedi. Nina annesinin yeniden güçlenmesini izledi ve birdenbire Leningrad'dan bütün kurtulanların kendilerini böyle sağlamlaştırmayı bilip bilmediklerini merak etti. Öyle olduğunu düşündü. Elbette hükümetten geldiği için sayıların bilinmesi güç ama muhafazakar bir tahminle kuşatmada 1 milyonun üzerinde insan öldü. 700 binden fazla kişi açlıktan öldü. Sen onların da hikayelerini anlatıyorsun, teşekkürler. Maxim başka bir şey söylemeye başladı ama Vasili yatakta bir takım garip sesler çıkardı. Maxim kaşlarını çatarak daha yakınına doğru eğildi. "Ne?" Daha da yakına eğildi. "Anlamıyorum." Nina annesine usulca, "Teşekkürler," dedi. Annesi öne doğru eğilip onun yanağından öptü. "Benim Ninoşkam," diye fısıldadı. "Sana teşekkür ederim. Peşini bırakmayan sendin." Nina özellikle de Meredith'in bununla hemfikir olarak başını salladığını gördüğünde bunun söylenmesinden gurur duymalıydı. Ama aksine bu ona acı verdi. "Ben sadece kendimi düşünüyordum, her zamanki gibi. Senin hikayeni istedim, bu yüzden seni konuşturdum. Bunun senin ne kadar üzeceği konusunda bir kez bile endişelenmedim." Annesinin gülümsemesi hala ıslak olan gözlerini aydınlattı. "Bu yüzden bu dünya için önemlisin Ninoşka. Bunu uzun süre önce anlatmam gerekirdi. Ama babanızın her ikimizin sesi olmasına izin verdim. Ve işte bu da yaptığım bir başka yanlış seçim. Sen zor zamanlara ışık tutuyorsun. Fotoğraflarının yaptığı şey bu. İnsanların canlarını yakan şeylerden yüz çevirmelerine izin vermiyorsun. Senin yaptığın şeyden çok ama çok gurur duyuyorum. Sen bizi kurtardın." Meredith annesiyle hemfikir olarak, "Yaptın," dedi. "Ben olsam onun hikayesini durdururdum. Bizi buraya sen getirdin." Nina o zamana kadar gurur gibi bir kelimenin insanın ufkunu nasıl açacağını bilmiyordu. Ama onun ufkunu açmıştı ve bunu daha önce hiç anlamadığı ve başka hiçbir şeye yer bırakmayacak şekilde insanı cezbettiğini anladı. Nina, sevginin bu anlayışının hayatını değiştireceğini biliyordu. Onsuz yaşamayı, bir daha onlarsız yaşamayı düşünemiyordu. Ve orada bir yerlerde, Atlanta'da çok daha fazla aşk olduğunu da biliyordu. Keşke bunu nasıl uzanacağını bilseydi. Belki yarın şöyle diyen bir telgraf yollardı. "Ya Atlanta'ya gitmek istemediğimi söylersem, ya bundan farklı bir hayat istediğimi söylersem, diğer herkesin hayatından farklı bir hayat istediğimi ama bunu seninle istediğimi söylersem, benim peşimden gelir miydin, kalır mıydın, ya seni sevdiğimi söylersem?" Ama bu yarın olacaktı. Meredith'e ve annesine bakarak, "Ben yine nasıl gideceğim?" dedi. "İkinizi nasıl bırakacağım?" Meredith, Birlikte olmak için birlikte olmamıza gerek yok, dedi. Annesi, işin senin kimliğin, dedi. Sevgi bunun için yer açar. Eve daha sık gelirsin umarım. Nina buna karşılık ne söyleyeceğini bulmaya çalışırken, Maxim, kabalık ettiğim için özür dilerim ama babam kendini iyi hissetmiyor, dedi. Anneleri Nina ve Meredith'ten ayrılıp yatağın yanına gitti. Nina onu izledi. Anneleri Vasily'e baktı. Felç nedeniyle yüzü sola doğru kaymıştı. Şakaklarında gözyaşları vardı ve yastıkta düştüğü yerler ıslanmıştı. Uzandı ve onun yüzüne dokundu, Rusça bir şeyler söyledi. Nina onun gülümsemeye çalıştığını gördü ve hemen babasını düşündü. Belki de hayatında ilk defa dua ederken gözlerini kapattı. Ya da belki bu bir dua değildi. Aslında o sadece düşündü. Teşekkürler baba ve orada bıraktı. Babası geri kalanı biliyordu, onları dinlemişti. Annesine bir yığın siyah kaset verirken çatık kaşlı ifadesi değişerek. İşte dedi Maxim. Sizin bunları onun eski öğrencisi Filip Kiselev'e göndermenizi istediğinden oldukça eminim. Filip Kiselev uzun zamandır bu proje üstünde çalışmadı. Ama orijinal materyallerin pek çoğu onda. Üstelik buradan çok fazla uzakta da değil. Denizin karşısında Sitka'da. Her saat uçak kalkıyor. Annesi, Sitka mı? Dedi. Biz zaten oradaydık. Gemi oraya geri dönmeyecek. Meredith saatine bakarak, aslında, dedi. Gemi, Juneau'dan yaklaşık 40 dakika önce ayrıldı. Yarın bütün gün denizde kalacak. Vasily bir ses çıkardı. Nina onun kendisini ifade edemediği için tedirgin olduğunu ve sinirlendiğini görebiliyordu. Annesi, kasetleri postayla gönderemez mi? Dedi ve Nina annesinin onlara dokunmaktan korkup korkmadığını merak etti. Philip yıllarca bu projede onun sağ koluydu. Onun annesi ve benim babam Minsk'te birbirlerini tanımışlardı. Nina Vasily'e baktı ve yine babasını ve bu kadar ufak bir şeyin ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini düşündü. Elbette, kasetleri ona teslim edeceğiz, dedi. Hemen şimdi gideceğiz. Böylece gemiyi Skavway'de yakalamak için fazlasıyla zamanımız olur. Meredith yığınla kaseti ve üzerinde adresi yazılı olduğu kağıdı aldı. Teşekkürler Doktor Adamovich ve Maxim. Maxim ağırbaşlı bir şekilde, hayır, dedi. Ben size teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için onur duydum. Veronika Petrovna Marchenkovitsin. Annesi başını salladı. Meredith'in elindeki kaset yığınına bir göz atıp, sonra Vasily'in kulağına bir şeyler fısıldamak için öne eğildi. Geri çekildiğinde, yaşlı adamın gözleri ıslaktı, gülümsemeye çalışıyordu. Nina annesinin koluna girdi ve onu kapıya götürdü. Onlar ön kapıya vardıklarında, Meredith annesinin diğer tarafındaydı. Üçü birlikte, yan yana, birbirlerine bağlı, sonbaharın son günlerinden birinin solgun mavi ışığına çıktılar. Yağmur ardında bir sürü parıltılı, ışıldayan olasılık bırakarak durmuştu. Deniz uçağı saat 7.30'da Sitka'ya indi. Nina, Meredith'in peşinden uçaktan çıkarken, ''Şimdiye kadar Los Angeles'ta olurdum.'' dedi. Meredith limana giden yolda en önde ilerlerken, ''Dünyayı gezen biri olarak fazla şikayet ediyorsun.'' dedi. ''Şikayet etmiyorum. Sadece bu Alaska uçakları saat başı kalkar olayının çok Afrikavari olduğunu söylüyorum. Bu bir tarifeden daha çok bir fikir.'' Annesi Meredith'e, ''Nina'nın küçüklüğünü hatırlıyor musun?'' dedi. ''Eğer ayakkabılarının içinde çorapları buruşuksa sadece oturup çığlık atardı. Ve yumurtanın üzerinde çok fazla ketçap koyarsam ya da yeteri kadar koymazsam dudağını bükerdi.'' Nina, ''Bu hiç de doğru değil.'' dedi. ''Ben senin iyi olan kızındım. Sen Meredith'ten bahsediyorsun. Kerry Borum pijama partisine gitmesine izin vermediğinde nasıl öfkelendiğini hatırlıyor musun?'' Meredith, ''Softball turnuvasına gitmeden önce annem sana el sallamadığı için bunu bize ödetmenle kıyaslandığında bu solda sıfır kalıyordu,'' dedi. Nina limanın ortasında durup annesine baktı. ''Trendi değil mi?'' dedi. beni bir trene bindirip gitmemi izlediniz, değil mi? Yeterince güçlü olmaya çalıştım, dedi. Sadece bunu izleyemedim. Bunun seni incittiğini de biliyorum, özür dilerim. Meredith aralarında bunun gibi yüzlerce an olacağını biliyordu. Şimdi ilişkilerini onarma işlemine başladıklarına göre bütün anıların sürekli olarak yeniden yorumlanması gerekecekti. Tıpkı onun annesinin değerli kış bahçesine kazdığı gün gibi. Sanki mezar taşlarını çekip çıkarmış ve bir kenara atmış gibiydi. Annesini biraz çıldırmış olmasına şaşmamak gerekiyordu. Ve kışların bu kadar zor olması hiç de şaşılacak bir şey değildi. Ve oyun. Meredith bütün bunları yeni bir pencereden gördü. Elbette annesi daha ileriye gitmelerini engellemişti. O ve Jeff neşeli, kaygısız bir biçimde annesinin aşk hikayesini oynuyordu. Bunun verdiği acı korkunç olmalıydı. "Daha fazla özür dilemek yok," dedi. "Bir defalığına, hemen şimdi söyleyelim bunu. Hepimizin birbirimizi incittiğimiz zamanlar için üzgünüz. Çünkü birbirimizi anlamadık. Sonra bundan vazgeçeceğiz, tamam mı?" Önce başını sallayan annesine, sonra da kendisine de başını sallayan Nina'ya baktı. Sitka'ya yürüdüler ve şehrin kenarında küçük bir motelde oda buldular. Odaların verandasından sakin koyun her tarafını, yakındaki adaların yeşil tepelerini ve Edgecumbe Dağı'nın karlı tepelerine kadar her yeri görebiliyorlardı. Nina duş alırken Meredith ayaklarını parmaklığın üzerine koymuş bir halde verandada oturdu. Yalnız bir kartal kolayca suyun üstünde süzülüyordu. Koyu kanat açıklığı, gece mavisi suların üstünde tekrar tekrar ince helezonlar çiziyordu. Nihayet saat 8.45'te gece çökmeye başlamıştı. Meredith gözlerini kapadı ve sandalyesinde arkasına yaslandı. Bütün gün aklının düşünceler, anılar ve yeni idraklarla karmakarışık olduğu doğruydu. Çocukluğunu parçalara ayırarak tekrar değerlendiriyor, annesi hakkında sahip olduğu yeni anlayış ışığında her şeyi yeniden inceliyordu. Garip bir şekilde annesinde gördüğü güç onun da bir parçası haline geliyordu. Jeff'in, "Sen de onun gibisin biliyor musun?" şeklindeki yorumu yeni bir anlam kazanmıştı. Meredith'e yeni bir güven vermişti. Bütün bunların içinde öğrendiği bir şey varsa, bu da hayatın ve aşkın her an bitebileceğiydi. Bunlara sahip olduğun zaman bütün gücünle tutunacak ve her anın tadını çıkaracaktın. Meredith'in arkasındaki kapı kayarak açıldı ve çıt sesiyle kapandı. Önce bunun Nina olduğunu, banyonun boşaldığını söylemeye geldiğini düşündü. Ama sonra annesinin saçındaki şampuanının tatlı gül kokusunu aldı. Meredith gülümseyerek, "Merhaba," dedi. "Yattığını sanıyordum. Uyuyamıyorum. Belki de gecenin rengi yüzündendir." Annesi Meredith'in yanındaki iskemleye oturarak, "Kasetler odamdayken uyuyamıyorum," dedi. "Onları benim odama koyabilirsin." Annesi sinirli bir şekilde ellerini birbirine doladı. "Onları bu akşam vermem gerek. Bu gece mi?" "Anne, saat 9'u çeyrek geçiyor." "Daha aşağıda sordum. Bu adres sadece 3 blok ötede." Meredith sandalyesinde döndü. "Sen ciddisin. Sorun nedir?" "Doğrusunu istersen bilmiyorum. Aptalca ve bunakça davranıyorum. Bunu biliyorum. Ama bu görevi tamamlamak istiyorum. Onu arayacağım. Kayıtlı bir telefon numarası yok. Odamdan danışmayı aradım. Oraya gitmemiz gerekecek. En iyisi bu gece. Belki yarın işte olur ve beklememiz gerekebilir. Kasetlerle birlikte." Annesi Meredith'e baktı usulca. "Kasetlerle birlikte," dedi. Ve Meredith annesinin saklamaya çalıştığı kırılganlığı gördü. Ve korkuyu da. En sonunda onu korkutan şey, her nasılsa, bütün yaşadıklarından sonra hayatının fiziksel kanıtlarını elinde tutmak olmuştu. Meredith, "Tamam," dedi. "Gidip Nina'yı çağırayım. Hep birlikte gideriz." Sandalyesinden kalktı ve odada geriye doğru yürümeye başladı. Annesinin yanından geçerken sadece bir elini onun omzuna koymasını yetecek kadar bir süre durakladı. El örgüsü kazağın yün çizgilerinin arasından kemiğinin belirgin sertliğini hissetti. 46. ayrımın sonu. Sayfa 492. Devamı 47. ayrımda.